Ayrım 34, Kuşku Mevsimi, Stephen King, sayfa 342. Noel'den önceki perşembe geldi. O gecede iki şey dışında diğerlerinden farksızdı. Birincisi, orada daha fazla insan vardı, galiba 18 kişiydik. İkincisi de kütüphanedeki heyecanlı havaydı. Johansson bile Journal'a sadece bir göz atıp kalktı ve McCarran, Hugh Beagleman ve benim yanıma geldi. Pencerenin yanında oturarak şundan bundan söz ettik. Sonra savaş öncesi arabalarıyla ilgili heyecanlı ve yer yerde komik bir tartışmaya giriştik. Sanırım o gece bir değişiklik daha vardı. Stevens çok nefis bir yumurtalı kaymaklı punç yapmıştı. İçimi pek lezzetliydi. Rom ve baharat da insanın içini ısıtıyordu. Punç inanılmayacak kadar güzel, buzdan yapılmış bir heykele benzeyen Waterford kristal kasesine konulmuştu. Punç'un düzeyi aşağıya indikçe içerideki sesler de yavaş yavaş yükseliyordu. Bilardo odasına geçilen küçük kapının yanındaki köşede Waterhouse ve Norman Stead'in iskambilleri kunduzdan yapılmış bir erkek şapkasının içine atmaya çalıştıklarını görünce şaşırdım. İkisi de katıla katıla gülüyorlardı. Gruplar oluşuyor, ayrılıyor, tekrar bir araya geliyordu. Vakit epey ilerlemişti. Sonra genellikle herkesin ön kapıdan çıkıp uzaklaştığı saatte Peter Andrews'un bir elinde küçük bir zarfla geçip ateş karşısına oturduğunu gördüm. Bunu açmadan ateşe attı ve bir an sonra renk renk alevler yükseldi. Herkes koltuklarını şöminenin önüne çekti. Andrews'un omzunun üstünden şöminenin kemerinin ortasındaki taşa kazınmış, anlatan değil, hikaye önemlidir yazısını görebiliyordum. Stevens usul usul aramızda dolaşıyor, punç kadehlerini alıp yerlerine balon kadehlerle konyak bırakıyordu. Oradakilere mutlu Noeller ve mutlu bir yıl Stevens dediklerini duyuyordum. İlk kez para verildiğini görüyordum. Biri usulca bir $10'lı adamın eline sıkıştırdı. Bir başkası $50 verdi sanırım. Başka bir koltuktan uzatılan yüzlüğü iyice gördüm. Teşekkür ederim Bay McCoran, Bay Johansson, Bay Beagleman. Stevens'ın sesi yumuşak, nazik bir mırıltıydı. Noel zamanının bahşiş mevsimi olduğunu öğrenecek kadar uzun süre yaşamıştım New York'ta. İnsanın kapıcıya, apartman yöneticisine, haftada iki gün gelen temizlikçiye ve daha türlü kimseye armağan olarak para vermesi gerekiyordu. Benim sınıfımdan olanlar bunu zorunlu bir tatsızlık sayıyorlardı. Fakat o gece kimse de bu hevessizliği görmedim. Tam tersine isteyerek seve seve veriyorlardı. Hemen cüzdanıma el attım. Bir gözünde Alan'ın resminin arkasında başım sıkıştığında kullanmak üzere bulundurduğum bir $50 vardı. Stevens konyağımı verince hiç düşünmeden parayı eline sıkıştırdım. Oysa ben zengin bir adam da değildim. Mutlu Noeller Stevens dedim. Teşekkür ederim efendim. Size de mutlu bir Noel dilerim. Stevens konyakları verip para armağanlarını toplayarak uzaklaştı. Bir kez Peter Andrews'un hikayesinin ortasında başımı çevirip baktım. Stevens çift kanatlı kapının önünde sakin bir tavırla duruyor, daha çok hareketsiz bir gölgeyi andırıyordu. Andrews konyağından biraz içip hafifçe öksürdü, yine konyağını yudumladı. Çoğunuzun bildiği gibi ben avukatım, son 22 yıldır Park Bulvarı'nda bürom var. Ondan önce de Washington'da iş gören bir avukat firmasında staj yapıyordum. Temmuz'da bir gece bu hikayeyle ilgisi olmayan bir iş için geç vakte kadar büroda kalmam gerekiyordu. Masamda çalışırken bir adam odama girdi. O sıralarda Washington'ın en ünlü senatörlerinden biriydi. Daha sonra devlet başkanlığını az farkla kaybetti. Gömleği kan içindeydi ve gözleri de yuvalarından uğramıştı. "Joe ile konuşmam gerekiyor," dedi. Joe, şirketin başındaki Joseph Wood'du tabii. Washington'daki en nüfuzlu avukatlardan biri ve senatörün de yakın dostuydu. Ayağa kalktım, kendisi saatler önce evine gitti. Doğrusu ödüm patlamıştı. Senatör korkunç bir trafik kazasından kurtulan ya da bıçaklı bir kavgadan çıkan birinden farksızdı. Resimlerini gazetelerde, dergi kapaklarında gördüğüm adamın kanlı yüzüne, biri durmadan seyiren çılgın gözlerine bakınca korkum daha da arttı. "Lütfen siz oturun, kendisini arıyorum." Telefona sarılmıştım. Bu beklenmedik sorumluluğu başkasının üstüne yıkmak için sabırsızlanıyordum. Adam omzunun üstünden bakınca halıda bıraktığı kanlı ayak izlerini de gördüm. O beni duymamış gibi ineredi. Hemen Joe ile konuşmam gerekiyor. Arabamın bagajında bir şey var. Virginia'daki evde bulduğum bir şey. Onu tabancayla vurdum, bıçakladım ama öldüremedim. Bu insan değil, onu öldüremiyorum. Önce hafif sesle kıkır kıkır gülmeye başladı. Kısa süre sonra gülüşü kahkahaya dönüştü. Sonra haykırmaya başladı. O öyle tiz sesle bağırırken telefondan Bay Wood'u bularak hemen gelmesini söyledim. Çabuk gelmesi için yalvardım. Burada Peter Andrews'un hikayesini anlatmak niyetinde değilim. Zaten anlatabileceğimi de sanmıyorum. Yalnız o denli korkunçtu ki haftalarca rüyama girdi. Alan bir kez kahvaltı sofrasında beni süzerek neden gece yarısı birden kafası toprağa gömülen kafası hala konuşuyor diye bağırdığımı sordu. Herhalde bir karabasan gördüm dedim. İnsanın görüp de sonra anımsayamadığı türden bir düş olmalı. Gözlerimi hemen kahve fincanıma diktim. Sanırım bu kez Alan yalan söylediğimi anladı. Ertesi yıl Ağustos'ta hukuk kitaplığında çalışırken beni aradılar. Telefondaki George Waterhouse'tu. Benden bürosuna gelmemi rica etti. Oraya gittiğimde Robert Carden'la Henry Effingham'ın da içeride olduklarını gördüm. Beni büyük bir budalalık ya da beceriksizlikle suçlayacakları kanısına vardım. Carden bana yaklaştı. George, seni küçük ortak yapmamızın zamanı geldiğine inanıyor David. Bizler de bunu kabul ediyoruz. Effingham da güldü. Dünyanın en yaşlı küçük ortağı olacaksın sanırım. Fakat böyle olması da gerekli. Bu gidişle Noel'e kadar tam ortak da olursun. O gece kötü düş görmedim. Alan'la yemeğe gittik. Fazla içki içtik. 6 yıldır ayak basmadığımız bir caz kulübünde mavi gözlü bir zenci olan Dexter Gordon'un çaldığı trompeti gece 2'ye kadar dinledik. Sabah uyandığımızda ikimizin de başı ağrıyor, midesi burkuluyordu. İkimiz de hala onlara tam inanamamıştık. Uzun süre aylığımın arttırılacağını ummuş, sonra umudumuzu yitirmiştik. Şimdi bana yılda 8.000 dolar zam yapmışlardı. Firma beni o sonbaharda 6 hafta için Kopenhag'a gönderdi. Geri döndüğümde 249B'nin gediklilerinden John Hanrahan'ın kanserden öldüğünü öğrendim. Maddi bakımdan güç durumda kalan karısı için aramızda para topladık. Herkesin verdiği parayı da tasdikli banka çekine çevirtmek görevi bana düştü. Bu 10.000 dolardan fazlaydı. Çeki Stevens'a verdim ve o da postaladı sanırım. Arlene Hanrahan, Alan'ın tiyatro derneğinin üyesiymiş. Alan bir süre sonra bana Arlene'in 10.400 dolarlık bir tasdikli banka çeki aldığını ve bunu kimin yolladığının belli olmadığını söyledi. Sadece çeke bir not ekliymiş. Üstünde de müteveffa kocanız John'un arkadaşları yazılıymış. Alan ömründe bu kadar şaşılacak bir şey duydun mu diye sordu. Hayır dedim, duymadım doğrusu. En şaşılacak 10 olay arasına girebilir bu. Başka çilek yok mu Alan? Yıllar geçiyordu. 249B'nin üst katında epey oda olduğunu anlamıştım. Orada bir yazı odası, bir yatak odası, küçük fakat her şeyi bulunan bir jimnastik salonu, bir sauna vardı. Bazen gelenlerden biri geceyi o yatak odasında geçiriyordu. Fakat ben sürünürmüş gibi ses çıkarıp çarpan şeyi duyduğumdan ya da duyduğumu sandığımdan beri orada kalmaktansa gidip iyi bir otelde yatardım. Üst katta ayrıca ince uzun bir salon bulunuyordu. Bina boyunca giden bu yeri ortadan bölüp 2 bowling salonu yapmışlardı. O yıllarda Edward Gray Savile'ın kitaplarını tekrar okudum. Ezra Pound ve Wallace Stevens kadar olağanüstü iyi bir ozanı da keşfettim. Adı Norbert Rosen'di sanırım. 3 cilt tutan şiirleri okumuştum. Kitaplardan birinin arka sayfasında şairin 1924'te doğduğu ve Anzio Savaşı'nda öldüğü yazılıydı. O 3 cildi de New York'ta Stedham ve oğulları basmıştı. Bir yıl yine New York Genel Kütüphanesi'ne gittiğimi anımsıyorum. Orada 20 yıllık edebiyat alanını istedim. E.A. her yıl basılan ve telefon rehberi kalınlığında bir kitaptır. Bunda Amerika'daki bütün büyük ve küçük yayıncıların adı, adresi bulunur. Kütüphane memuru isteğime çok bozulduysa da ben ısrar ettim. 20 yılın her kitabına baktım. Bunların hiçbirinde Stedham ve oğulları yayın evini bulamadım. 1 ya da 2 yıl sonra eski değerli kitapları satan biriyle konuştum. Ona Statham yayın evinin bazı kitaplarını sordum. Bunların adını bile duymamıştı. Stevens'a sormayı düşündüm ama gözlerinde uyarıda bulunan pırıltıyı görünce sorumdan vazgeçtim. O yıllar boyunca öyküler vardı. Ya da Stevens'ın dediği gibi hikayeler vardı. Komik hikayeler, aşk hikayeleri, huzursuzluk veren hikayeler. Birkaç da savaş hikayesi. Fakat bunlar başlangıçta Alan'ın sandığı türden şeyler değildi. Gerard Tozman'ın hikayesini çok iyi anımsıyordum. Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesine 4 ay kala bir Amerikan üssündeki askerler Alman bombaları yüzünden ölmüşler ve sadece Tozman sağ kalmıştı. O sırada herkesin deli olduğuna karar verdiği, 18 bin kişinin ölümüne neden olan Amerikalı General Lathrop Carruthers ön hatlarda bir haritaya bakıyordu. Alman bombaları düştüğünde general yine pek çok kadının dul kalmasına yol açacak çılgınca bir planını açıklamaktaydı. Tozların uçuşması kesilince kulakları bir şey duymayan, sersemlemiş Tozum'un etrafına bakındı. Burnundan, kulaklarından, gözlerinin kenarlarından kan akıyordu. Testisleri patlamanın basıncı yüzünden şişmişti. Adam bu korkunç cehennemden kaçmak için yol ararken birden Carruthers'ın cesedini gördü. Generalin ölüsüne baktı. Sonra hem çığlık hem kahkaha atmaya başladı. Kulakları kendi sesini duyamıyordu. Fakat sağlık memurları oraya yığılı cesetler arasında sağ kalan biri olduğunu anladılar. Tozum'un patlama sırasında Carruthers fazla zarar görmemişti dedi. Yani o eski savaşta pek çok askerin kolunun bacağının koptuğunu biliyorum. Ayağı olmayan, gözlerini kaybeden insanlar gördüm. Zehirli gaz yüzünden akciğerleri büzülen kimseler tanıdım. Hayır, Carruthers'a böyle bir şey olmamıştı. Yani annesi görse o anda oğlunu tanırdı. Ancak o harita, patlama sırasında Carruthers'ın önünde durdu harita. İşte o harita nasıl olduysa Carruthers'ın yüzüne geçmişti. Kendimi dövmeden yapılmış korkunç bir ölüm maskesine bakarken buldum. Britanya'nın kayalık sahilleri Lathrop Carruthers'ın kemikli alnındaydı. Ren Nehri mavi bir para izi gibi sol yanağından aşağıya iniyordu. Dünyanın en iyi şarap yapılan yerleri çenesine yapışmıştı. Boynundaki sağar bir celladın kemendinden farksızdı. Patlak bir gözün üstünde de Versailles yazılıydı. Bu 1970'lerdeki Noel hikayemizdi. Daha pek çoğunu anımsıyorum ama onların burada yeri yok. Aslında Tozman'ın hikayesi de buraya uygun değil. Ama çok ilginç bulduğum için dayanamayıp anlattım. Ve bu yıl Şükran gününden sonraki Perşembe Stevens ellerini çırparak dikkatimizi çekti ve Noel hikayesini kimin anlatacağını sordu. Emlyn McCarron sanırım anlatmaya değecek bir şeyim var diye omurdandı. Bunu şimdi anlatmazsam bir daha da anlatamam. Tanrı kısa süre sonra ağzımı tümüyle kapatacak zaten. Yıllardır 249B'ye gitmekteydim fakat McCarron'ın hikaye anlattığını hiç duymamıştım. Belki de taksiyi o kadar erken çağırmamın ve Stevens o buz gibi gecede buraya gelme cesaretini gösteren altımıza sıcak punç verirken böyle büyük heyecan duymamın nedeni de buydu. Kurumuş kalmış yaşlı bir adam olan McCarron şöminenin karşısındaki büyük koltuğa yerleşip eklemleri kalınlaşmış parmaklarıyla tuttuğu küçük paketi ateşe attı. Hepimiz yükselen renk renk alevleri seyrettik. Stevens konyaklarımızı getirdi, biz de ona Noel armağanı olan paraları verdik. Geçen yıllardan birinde içimizden birinin verdiği bozuk paranın şıkırtısını duymuştum. Bir başka seferinde de ateşin ışığında $1000 görmüştüm. İki seferinde de Stevens'ın sesinin hiç değişmediğini fark etmiştim. Hafif sesle ve nezaketle gereken şeyleri söylemişti. Buraya ilk kez George Waterhouse'un davetlisi olarak gelmemden beri 10 yıl geçmişti. Dış dünyada pek çok şeyin değişmesine karşılık burada pek değişiklik yoktu. Stevens da bir ay hatta bir gün bile yaşlanmışa benzemiyordu. Onun gerileyip karanlıklara girdiğini gördüm. Bir an derin bir sessizlik oldu. Hepimiz şöminede yanan kütüklerin öz suyunun neden olduğu fısıltıyı andıran sesi duyduk. Emlyn McCarron ateşe bakıyordu. Hepimiz onun bakışlarını izledik. O gece alevler coşmuş gibiydi. Ateş beni hipnotize ediyordu sanki. Herhalde atalarımız olan mağara adamları da dışarıda rüzgar olurken kuzeydeki soğuk mağaralarında ateşe böyle hipnotize olmuş gibi bakmışlardı. Makaron öne doğru eğilerek kollarını bacaklarının üstüne dayadı. Ellerini kenetleyerek gözlerini ateşten ayırmadan konuşmaya başladı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 349.